Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Danimarkalı Yem, yazarı Henrik Brun, özgün adı Den Danske Lokke Due, çevirmeni Sadi Tekerioğlu, türü polisiye, Labirent Yayın Evi, 1. basım Kasım 2014, ISBN numarası 978-605-5055-08 ve 0. Bu kitap 430 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Kasım 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Danimarkalı Yem Henrik Brun. Ketil kendini katilin yerine koymaya çalıştı. Bir adamı balkondan iterek öldürünce cinayet silahını saklamak, ortadan kaldırmak gibi bir endişesi olmazdı bir katilin. Buraya kadar her şey iyiydi ama öte yandan silahın dışında parmak izi gibi başka ipuçları vardı ortadan kaldırılması gereken. Aynı zamanda apaçık bir cinayet işleme nedeni de olmaması gerekiyordu ki polis şüphelenmesin. Ya şahitler, olayın görgü tanıkları varsa bunların da ortadan kaldırılması gerekecekti. Tabii ya. Gazeteci Kettlebrand intihar ettiği sanılan eski arkadaşının ölümünü araştırırken Danimarka, Balkanlar ve eski Yugoslavya'da dolaştırıyor bizleri. Savaşın derin izleri, mülteci kampları, insan kaçakçılığı. Henrik Brun Kettlebrand'ın ilk macerası olan Danimarkalı Yem'de yakın dünya tarihiyle politik polisiyeyi harmanlıyor. İskandinav polisiyelerinde yeni bir kahraman, yeni bir soluk. Teşekkür. Bu kitapta anlatılan olayların hepsi kurmacadır ancak gerçek olaylardan esinlenilmiştir. Balkan ülkelerinde çalıştığım yıllarda röportaj yaptığım ve türlü nedenle bir araya gelip konuştuğum herkese teşekkür ediyorum. Son yıllarda romanı yazmak için Slovenya, Bosna ve Hırvatistan'a ve özellikle Avrupa'nın gizli cenneti Ljubljana'ya yaptığım araştırma gezilerinde bana yardımcı olan herkese teşekkürü borç bilirim. Yazım aşamasında bana yardımcı, destek olan o kadar çok kişi var ki burada isim listesi yapıp bazı isimleri unutma riskine girmek istemiyorum. Aynı zamanda kitapta yer alan kişilerle gerçek hayattaki kişiler arasındaki her türlü benzerlik amaçlı değildir ve tesadüften ibarettir. Kitap yayımlanıncaya kadarki süreçte ilk sayfalardan son düzeltmelere kadar yadsınamaz yardımları ve destekleri olan Nikolay Bolko'ya öncelikle ve özellikle teşekkürü borç biliyorum. İçerik ve stil konusundaki görüş ve önerileri nedeniyle Ulla Hinge Thomsen'e teşekkür ederim. Araştırma, düzeltme ve yorumlarıyla bana yardımcı olan Gülay Şahin, Vera Bundgart, Maria Kielsgaard, Jeroen Smit, Klaus Brun, Ulrike Mustgart, Trine Lerche, Hiel Hope Lutz ve Katrin Leasoe Engberg'e de ayrıca teşekkür ederim. Son olarak ve özellikle kitabı yazmak için yaptığım sık ve uzun süreli seyahatlerde ve Bartov Cafe ve Cafe Kopka'da harcadığım zamanlarda sabırla beni destekleyen eşim Rolien, kızlarım Elin ve Naca'ya teşekkür ederim. Sevgili Ketil, 2 Şubat günü saat 14'te Saraybosna'daki St. Joseph Kilisesi'nde dünya evine giriyoruz. Kilisedeki törenin ardından aynı gün 17'de Hotel Villas'ın lokantasında bir kutlama yemeği vereceğiz. Hem kilisedeki törende hem yemekte seni de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Seni görmek için sabırsızlanıyoruz. Saygılarımızla. Emilia Pravdic, Goran Matic. Balkanlarda bir yer. Ne güzel, en azından etrafında sigara içenler vardı ve ciğerlerinde tur atmış duman burun deliklerinden içeri giriyordu. Hiç yoktan iyiydi. O an olabilecek en güzel şey adamlardan birinin tutup işaret ve orta parmağı arasına bir Drina sigarası sıkıştırması ve arkasında bağlı ellerini çözmesiydi. Ama madem kendisi sigara içemiyordu, o zaman filtreden geçmiş sigara dumanı da fena sayılmazdı. Bugün ikinci kez tanıdığı bir şeyle karşılaşmıştı. Sabah arkası kapalı pikaptan çıkarılmış, yol boyunca uzanan uçsuz bucaksız ovayı görmüştü ve elektrik direkleri. Kendi ülkesinden tanıdığı hem aydınlatmada kullanılan hem de enerji nakil hattı görevi gören direkler. Ne bekliyordu ki? Direkler neden burada farklı olacaktı? Elektrik nakli ve aydınlatma söz konusuyken fazla çeşitleme şansı yoktu. İlk kez sıradan bir şeyler düşünmesine şaşırdı. Bir gün önce günlük yaşamı ve geleceği hakkında kontrolü kaybettikten sonra ilk kez sıradan şeyler düşünmeye başlamıştı. Belki de bu düşüncelere normal denilemezdi. Raydan çıkmış bir hayatta normal ne olabilirdi? İçinde de bulunduğu durumda elektrik direklerini düşünmeyi normal saymak için insanın kendini çok zorlaması gerekirdi. Yolculuk bitince ne olacaktı acaba? Onu devralan adamlar fazla konuşmamıştı. Çenesini kapatmasını, söylenenleri yapmasını söylemişlerdi. Yoksa fazlasını söylemelerine gerek yoktu. Emirlere uymanın en doğru yol olacağını anlamıştı. Sonunda oradan kaçabilmek için yapabileceği en iyi şeydi. Sonu ölümle bitecek bir kabusu yaşadığına kendini ikna etmenin tek yoluydu. Birden durumun ciddiyetini tüm bedeninde yeniden hissetmeye başladı. Ne kadar sürecekti? Günler, haftalar, aylar, belki başkalarına devredileceklerdi. Takas edilecekler, daha da bilinmez bir geleceğe doğru yol alacaklardı. Önündeki adam sigarasını bitirmek üzereydi. Acaba ondan bir sigara istese? Veya adam sigarayı tutsa o da son kalan iki nefesi çekse? Sorduğunda adamın nasıl davranacağını düşününce içi karardı. Yanlış zamanda yanlış bir soru sormadan nelere mal olduğunu dün gece bir kıza yaptıklarını görünce anlamıştı. Öte yandan adamların kızgınlığı 20 saat önceydi. Biraz sakinleşmişlerdi. Ya da kendisi şimdiden içinde bulunduğu duruma alışmaya mı başlamıştı? Şansını denemeye karar verdi. 27 Ocak Pazar, Ljubljana, Slovenya.
Danimarka'da ne yapacaksın baba?
Vanya'nın sorusu o kadar ani gelmişti ki Michael birkaç saniye ne cevap vereceğini düşündü. Belki artık birilerine gerçeği söylemek için son şanslı bu. Başı öyle bir belaya girmişti ki bu tatil ona çok iyi gelecekti. Bir an önce buradan gitmesi, uzaklaşması gerekiyordu. Hayır, 19 yaşındaki kızının masum sorusuna dürüst cevap veremeyecekti. Bir dakika boyunca ikisi de hiç konuşmadı. Otoyoldan Ljubljana şehir merkezine giden yolu gösteren yeşil tabela, arabanın ışığında gittikçe büyüyor, üzerinde yazılanlar daha da netleşiyordu. Koyu mavi Fiat Punto otoyoldan ayrıldı. Smartinska Caddesi de girdi. Michael kızını kaldığı öğrenci yurduna bırakacaktı. O ana kadar her şey gerektiği gibi gitmişti. Trebnia'dan 45 dakika önce yola çıktıklarından beri her şey uyumlu, güzeldi. Vanya babasının Sırp, Hırvatça ve Slovence'yi devamlı birbirine karıştırmasıyla yol boyunca hafiften alay etmişti. 17 yıldır Slovenya'daydı ama hala cumartesi anlamına gelen sobota yerine subota diyordu. Michael önce Sırp, Hırvatça öğrenmiş, Slovence'ye daha sonra geçmişti. Vanya ise doğduğundan beri burada yaşıyordu. Sırp Hırvatçayı iyi biliyor, Slovence'yi mükemmel konuşuyordu. Michael da artık Slovence'ye geçiş yapmıştı. Tonla hata yapsa da Slovence konuşuyordu. Yıllar içinde Slovencesine bayağı gülmüşlerdi. Bu akşam da farklı değildi.
''Ne yapacaksın Danimarka'da?'' diye sordu Vanya bir kez daha.
Michael tam olmasa da gerçeği söylemeye karar verdi. Ketil'i ziyaret edeceğim, görüşmeleri çok oldu. Kopenhag'da onu hiç görmedim, biliyor musun?
Bugüne kadar neden hiç Danimarka'ya gitmedin?
Artık orada tanıdığım kimse kalmadı, sen de biliyorsun, dedi Michael. Son cümlesini biraz sert söylemişti, farkındaydı. Hem annen ve sen buradasınız, oraya gidip ne yapacağım, diye ekledi hızla.
Belki o kadar yıldan sonra ülkeni özlemişsindir. Kaç yıl oldu sen Danimarka'ya gitmeyeli?
Bugün ben de onu düşündüm. 12 yıl olmuş. Karanlık kış akşamında Michael'ın düşünceleri ikinci kez o acıklı güne gitti. Danimarka'ya en son annesinin cenazesi için gitmişti. Annesi ailesinin hayattan ayrılan son üyesiydi ve Michael o günden beri Danimarka'ya bir daha ayak basmamıştı. Ama anlaşılmaz bir nedenle son zamanlarda ana vatanıyla ilişkilerini yeniden kurmayı düşünmeye başlamıştı.
''Seviniyor musun?'' diye sordu Vanya.
''Evet canım, biraz uzaklaşmak istiyor, senden değil tabii.''
''Anlıyorum.''
Michael Vanya'ya baktı. Kızının artık bir yetişkin olduğunu kabullenmekte güçlük çekiyordu. Upuzun dalgalı siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Gözleri de saçları gibi simsiyahtı, çok güzeldi. Michael bile görebiliyordu kızının güzelliğini. Makyaj yapıyordu ve bugünlerde denediği giyim tarzı nedeniyle görülemese de güzel göğüsleri vardı. Giydiği bol siyah kıyafetler pek hoşuna gitmiyordu. Bazen kızının kızlara ilgi duyduğunu bile düşünüyordu. Şimdiye dek bir erkek arkadaş lafı geçmemişti. Ciddi bir ilişkisi varsa bile en son kendisinin duyacağını da biliyordu. Gençler genellikle ergenlik çağının sonlarına doğru birçok şey denerdi. Gençlerin hayatı keşfetme çabalarını da saygıyla karşılıyordu. Tek korkusu Vanya'nın acı duyacağı deneyimler yaşamasıydı. Kızının evden ayrılıp yalnız başına yaşamaya başlamasından rahatsızlık duymuyordu. Vanya bu ülkede bir yerlere gelecekse en uygun yer Ljubljana'ydı. Zira kent birçok cazip öğretim kurumuna ev sahipliği yapıyordu.
''Annem ne diyor gitmene?''
''Ne diyecek, tatile ihtiyaç duyduğumun farkında. Hem o da Ketil'i çok sever, görüşeceğimize seviniyor.'' Ketil Danimarkalı bir gazeteciydi. Michael 90'lı yılların başında acil yardım konvoylarında şoförlük yaparken tanışmışlardı. 1995 yılında barış sağlandıktan sonra ilişkilerini korumuş ama gittikçe daha seyrek görüşmeye başlamışlardı. Yılda bir kez e-posta gönderiyorlardı artık birbirlerine. Yüz yüze görüşmelerinin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmişti. Ketil başka yerlere giderken Slovenya'ya birkaç kez uğramıştı ama o zamanlarda da Michael işi gereği Slovenya dışında olduğu için görüşememişlerdi. Babasının düşüncelerini okuyormuşçasına ''Özlüyor musun onu?'' diye sordu Vanya. ''Bunu söylemek zor ama birlikte yaptıklarımızı özlüyordum. Şimdi ise onu görmek için sabırsızlanıyorum.'' Michael Danimarka'ya gideceğini, Ketil'e hala haber vermediğini söylemekten kaçındı. Bugün her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki bir an önce Danimarka'ya gitmesi gerekiyordu. Belki biraz sonra dairesine çıkınca bir e-posta gönderirdi. Yarın da Kopenhag'daki Kastrup Havaalanı'na inince numarasını bulur arardı. İstasyonun yanındaki demiryolu köprüsünden sağa döndü. Gözleri kapalı bulabileceği bu yolda önce sola sonra sağa saptı. Bu caddelerde yüzlerce kez araba kullanmıştı. Ilırska Caddesi ile Kotnikova Caddesi'nin kesiştiği köşede arabayı durdurdu. Vanya'nın kaldığı öğrenci yurdu buradaydı. Vanya durdukları yere yaklaşırken arabadan çıkmak için hazırlıklarını tamamlamış, cep telefonunu ve anahtarlarını çıkarmış, temiz çamaşırlarının bulunduğu çantasını eline almıştı.
''Görüşürüz baba, ne zaman dönüyorsun?''
''Bir haftaya kalmaz canım. Önümüzdeki pazar Trebnia'ya yemeğe geliyor musun bize?'' Michael bu kadar kesin ve ayrıntılı randevu verişine şaşırdı. Ama inandırıcılığını koruyabilmesi için böyle yapması gerekiyordu. Geri dönünceye kadar çok uzun zaman geçecekti. Hafta içinde yeni bir yalan bulması gerekecekti.
''Evet geleceğim. Gelip çamaşır yıkamam da gerekiyor.'' dedi Vanya gülerek.
Michael da güldü. Son bir gün içinde yaşadıklarının ardından hiçbir şey yokmuş gibi davranabiliyordu. Vanya arabanın kapısını kapattı, apartman girişine doğru yürürken arkasına dönmeden el salladı. Michael da belli belirsiz elini kaldırıp selam verdi. El frenini indirdi ve arabasını hiç yapmadığı bir hızla kaldırdı. Kopenhag, Münih gece treni. Ketil Brandt arkadaşı Michael'ın numarasını tuşlayacaktı. Bardan gelen gürültüler dikkatini dağıttı. Danimarkalı bir kadın düzgün bir Almancayla ''Bu kadar da olmaz. Ne demek bitti? Daha şimdi bindik trene!'' diye bağırıyordu. Uzun boylu, zayıf ve uzun saçlıydı. Trenin içinde olmasına rağmen hala üzerinde paltosu vardı. Biraz daha kısa boylu erkek arkadaş arkasında duruyor, nasıl bir ifade takınacağını bulmakta güçlük çekiyor, kız arkadaşıyla dayanışmasını göstermek istercesine başını sallıyordu. Trene biraz önce Colding'de binmişler, bardaki görevlerin yiyecek bir şey kalmadığını söylemelerine sinirlenmişlerdi. Adam aynı zamanda hafifçe kız arkadaşının kolunu bastırıyor, elindeki menü kartlarını fırlatmasını engellemeye çalışıyordu. Ketil hala yemek servisi yapılan bölümdeki masasında oturuyor, önünde olan biteni izliyordu. Barda duran iki adama acıyordu. Tren Kopenhag'dan ayrıldığından beri hiç durmamışlardı. Yemekli vagonda çok müşteri vardı ve adamlar koşuşturup durmuştu. Tren tamamen doluydu ve Ketil içeri adımını atar atmaz barın yolunu tutmuştu. Trenle yapılan uluslararası yolculukların zirve noktası trenin barıydı. Burada istediği kadar oturabilir, diğer yolcularla tanışıp konuşabilir, istediği kadar bira içebilirdi. Barmenleri azarlayan iki kişi bir şey elde edemeden oradan ayrılmak zorunda kalıp kompartımanlarına yürüdüler. Gittikleri kısımda ikişer yataklı kompartımanlar vardı. Artık kendi yataklarında oturup somurtur, diğer yolcuları rahatsız etmezlerdi. Ketil'in kompartımanı ise trenin diğer ucundaydı ve altı yataklıydı. Altı kişinin aynı anda çok dar bir yerde uyuyacağı düşünülürse içerisinin maymun kafesini andıracağı kesindi ama Ketil böylesini tercih ediyordu. Yakınlık, samimiyet, daracık bir alanda kalmak, zorundaki yabancılarla tanışmanın getireceği beklenmedik olaylar cazip geliyordu. Tren yolculukları, özellikle uluslararası yolculuklar, macerayla eş anlamlıydı. Günlük hayatın hengamesini geride bıraktığını gerçekten hissedebiliyordu insan tren yolculuklarında. Tüm duyu organlarını açıp Avrupa'ya açılmaktı güzel tarafı. O an tam öyle düşünüyordu. Tren hala Danimarka sınırları içindeydi. Zeeland ve Funen adalarını geçip Güney Jutland'a varmıştı ya, Ketil uluslararası havaya girmişti bile. Yemekli vagonundaki kozmopolit paralel evren, Ringsted istasyonunu bile egzotik bir havaya sokuyordu. Birasından bir yudum daha aldı, dördüncü yarım litrelik birasına geçmişti bile. Yarıda kalan telefon açma işine geride döndü. Michael arayacaktı. Slovenya ve Hırvatistan'da savaş muhabirliği yaptığı yıllarda tanışmışlardı. Uluslararası yardım kuruluşlarında şoförlük yapan Michael artık Slovenya'da ailesiyle birlikte oturuyordu. En azından son konuştuklarında öyleydi. Çok zaman önce. Yeniden numarayı girdi, arama tuşuna bastı. Telefon 5-6 kez çaldıktan sonra telesekreter devreye girdi. Anlamadığı bir dilde bir kadın sesi bir şeyler söylüyordu. Kadının konuşması bitmeden telefonu kapattı. Biraz daha bekleyebilirdi. Michael'la yüz yüze görüşmelerinin üzerinden 10 yıl kadar zaman geçmişti. Başlangıçta birbirlerine birkaç e-posta yazmışlar ama son 5-6 yıl içinde pek haberleşmemişlerdi. Kırmızı adres defterini kapattı ve defteri kutsal bir kitaba bakarcasına bir süre süzdü. Defterdeki en son kayıt 1991 yılına aitti. 1991 yılında eski Yugoslavya'daki savaşı Dag Bladet gazetesi adına izlemek üzere gönderilmişti. Defterdeki kayıtların çoğu isim, adres ve sabit telefon numaralarıydı. Defterindeki isimlerin çok azı aradan geçen sürede e-posta adresi ya da cep telefonu edinmişlerdi. Ketil tanıştığı kişileri daha ilk günden ülkelerine göre sınıflandırarak kaydetmişti. Eski Yugoslavya'ya adım atar atmaz ülkenin bölüneceğini ve 7 bağımsız küçük devletin ortaya çıkacağını anlamıştı. Kafa salladı. Böyle bir adres defteri antika bir eserdi adeta. Aklı başında hiç kimse günümüzde tanıdığı insanların iletişim bilgilerini böyle muhafaza etmezdi. Defteri geçmişe özlem duygusuyla saklamış, aradan geçen yıllarda içindeki bilgileri güncellemişti. Defteri Kopenhag merkez tren istasyonuna gitmek için çağırdığı taksiye binmek için kapıdan çıkmadan önce son dakikada çekmeceden çıkarıp yanına almıştı. Birasını bitirdi, defterin sayfalarını karıştırmaya başladı. Aradan geçen onca zamandan sonra bu kez eski Yugoslavya'ya gönüllü gidiyordu. Kosova Savaşı 1999 yılında sona erdiğinden beri Balkanlarla ilgili tek satır yazmamıştı. Sadece savaş değil, başka hiçbir konuda da hiçbir Danimarka gazetesine haber yazmamıştı Ketil. Parmak hesabı yaptı. Evet, gazetesinden atılması, hatta tüm Danimarka basınından aforoz edilmesiyle sonuçlanan olay diye nitelediği kavganın üzerinden tam 3 yıl geçmişti. Mesleki çöküşünün temellerinin Balkanlarda atıldığı kesindi. Şimdi ise beynini darmadağın eden bölgeye geri dönüyordu. Benzer bir olayın tekrar vuku bulmaması için aradan yeterince uzun zaman geçmiş miydi? Yoksa oraya gidince Pandora'nın kutusu açılacak, yine delilik üstüne delilik mi yapacaktı? Adres defterini tekrar açtı, Slovenya kısmına bakmaya başladı. Michael Jensen ve Zdenka Petan Jensen, Trebnia şehrinde yeni bir adreste oturuyorlardı. Ljubljana'nın güneydoğusunda, kente 45 dakikalık mesafede. Başkentteki eski adresleri de yazılıydı defterde. Trebnia'daki yeni evlerinin telefon numarası mavi tükenmez kalemle yazılmıştı. Kurşun kalemle de bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi eklenmişti. Biraz önce aradığı cep telefonu numarasıydı bu. Yeniden aramaya karar verdi ve telefonunun tekrar ara tuşuna bastı. Yine cevap yoktu. Bu kez mekanik kadın sesini sonuna kadar dinledi ve mesaj bıraktı. ''Merhaba Michael, ne kadar zaman geçti aradan değil mi?'' ''Şu an pazar gecesi ve saat 10.30. Ben Bosna'da bir düğüne gidiyorum. Yarın akşam Ljubljana'da olacağım ve 4-5 gün kalacağım. Seninle görüşmeyi çok isterim. Beni bu numaradan arayabilirsin. İyi akşamlar.'' Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.